Ekonomi Ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Ekonomi Ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyoda bendeniz Mahir Ilgaz, tek başımayım. Program ortaklarım Pelin Cengiz, Serkan Ocak ve Barış Gencer Baykan stüdyoda mevcut değiller. Her zaman gibi ruhen manevi destekleriyle mevcutlar ama teknik masada da yine her zaman olduğu gibi Selahattin var. Bu programımızda ele alacağımız konu dün tamamlanan 2 günlük C20 zirvesiydi. Bazı dinleyicilerimiz aşina olabilir. Kasım ayında Türkiye'de G20 zirvesi yapılacak. Dünyanın en gelişmiş veya gelişmekte olan büyük ekonomilerini, en büyük 20 ekonomisini aslında içeren ülkelerin bir araya geldiği bir zirve G20. Bu yılda Türkiye ev sahipliği yapıyor. Antalya'da yapılacak toplantıya. G20'den önce çeşitli alt grupların toplantıları oluyor. Daha doğrusu G20'nin katılabilirliğini ve işte şeffaflığını açmak, diğer halk kesimlerine biraz açmak için böyle ek zirveler yapılıyor bir süredir. İşte L20 gibi, işte Emek 20 gibi veya son 3 yıldır yapılan C20 gibi, Sivil 20 gibi, yani sivil toplum inisiyatiflerinin yer aldığı. C20'de 15-16 Eylül tarihlerinde, yani dün tamamlandı, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı İstanbul'da. Çeşitli sivil toplum örgütleri katıldı. 4 tane ana çalışma grubu vardı. Cinsiyet eşitliği gibi, yönetişim gibi ve sürdürülebilirlik, bizim bugün ele alacağımızda asıl çalışma grubu sürdürülebilirlik grubunda, alt grubunda konuşulanlar, çıkan bildiri ve bundan sonra neler olacağı. Yayınımıza konuk olarak Heinrich Böll Vakfı'ndan Menekşe Kızıldere katılacak. Kendisi sanıyorum hattımızda. Menekşe, öncelikle telefonla da olsa hoş geldin demek isterim.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
Ben teşekkür ederim davet için.
Evet, çok fazla uzatmadan aslında sözü sana bırakmak istiyorum. Belki bir arka plan verebilirsin bize C20 ve özellikle sürdürülebilirlik çalışma grubu ile ilgili. Ondan sonra da hem bildiriden hem bundan sonraki adımlardan daha kapsamlı olarak bahsedebiliriz belki.
İstersen biraz C20 sürdürülebilirlik çalışma grubundan bahsedeyim.
Lütfen.
Çalışma grubu aslında WWF Türkiye ve Hindistan'dan Vahşuda Foundation tarafından liderlik edilen bir çalışma grubuydu. Bu grupta Hanif Böl de bulunmakta, Tema Vakfı da bulunmakta ve Can International, Climate Action Network International'da yer almaktaydı. Çalışma grubu Mart ayında bir araya geldi ve G20 zirvesine yönelik G20'ye aktarılacak talepleri sürdürülebilirlik başlığı altında iklim değişikliği, enerji ve sübvansiyonlarla ilgili talepleri oluşturmak için aslında G20'ye sunulacak o politika önerilerini oluşturmak üzere bir araya geldi. C20 zirvesi boyunca 2 günde birçok konuyu ele aldık. Workshoplarda, paralel oturumlarda. Özellikle çok önemli bir konu talepler arasına girdi. Ben bunu hemen bildirmek istiyorum. Biliyorsunuz G20'de fosillerle ilgili çok radikal kararlar çıktı. G7'de fosil yakıt kullanımıyla ilgili çok radikal kararlar çıktı. Biz de bu aynı kararı 2020 yılına kadar fosil yakıt teşviklerinin bitirilmesi talebini aynen G20'ye politika önerilerimiz arasında sunduk. Bunun çok önemi var. Çünkü fosil yakıt teşvikleri fosil kullanımı için en önemli sebeplerden biri. İstersen biraz zirveden bahsedeyim, neler yaptık.
Lütfen. Çok iyi olur.
Zirvede biz yaklaşık 9 oturumda yer aldık sürdürülebilirlik çalışma grubu olarak. İlk başta sürdürülebilirlik gündemlerini belirledik zirve katılımcılarıyla birlikte. Daha sonra enerji vizyonlarını ve G20'nin bu enerji vizyonlarında alabileceği pozisyonu ve rolü tartıştık. Ardından mega projeleri tartıştık. Çünkü mega projeler, çünkü çok büyük enerji projeleri de mega projeler için girebiliyor. Küçük projeler de mega projeler, pardon. Küçük çaplı ama yatırım maliyeti çok yüksek projeler de mega proje olarak sunulabiliyor enerji projeleri bakımından. Bir de inşaat projeleri var, işte köprüler, havaalanları ya da işte Çin tip hükümetinin yaptığı gibi çok büyük hidroelektrik santraller falan da geliyor. Bunları da değerlendirdik. Biraz ülke geneli, yani lokal çapta değerlendirdik. Diğer dünyadaki işte Çin'in ve Hindistan'ın önderlik ettiği mega projeler kapsamına pek fazla girmedik. Buradan da çok iyi öneriler çıktı. Çünkü sürdürülebilirlik açısından yapılması gereken bu kadar şey varken yani hem operasyonel maliyetleri çok yüksek, hem işletme maliyetleri çok yüksek mega projeler için yapılan yatırımların tartışılması gerektiğini önerdik. Ve mega projeler yapılırken özellikle bilgi paylaşımı, açık olan, katılımcı olan süreçler işletilmesi gerektiğini, çevre sosyal etki değerlendirmesinin ve katılımcı olarak işletilmesinin hakkıyla yapılması gerektiğini talep ettik. Sonra uzun vadeli karbon planlarını konuştuk ve G20'den 2020'ye yönelik bütün teşviklerin iptal edilmesi kararı da buradan çıktı.
Yani fosil yakıtlara verilen desteğin G20'nin taahhüt ettiği gibi daha önce, 6 yıl önce taahhüt ettiği gibi bir an önce kaldırılması tavsiyesi girdi sanıyorum değil mi bu politikaya, önerilerine?
Aynen böyle bir öneri çıktı. Bu belki de önerilen en önemli şey. Çünkü en somut önerilerden biri. Daha sonra enerji erişimi konusunu inceledik. Çünkü enerji gündeminde hep enerji güvenliği, enerji talep güvenliği konuşuluyor. Fakat sosyal ve ekonomik konjonktür gereği enerjiye ulaşılabilirlik de büyük bir sıkıntı. Enerjinin işte üretilen, talep edilen enerjinin nerelerde kullanıldığı, örneğin ülkemiz için konuşursak halkın kullanımı için enerjinin ulaşılabilirliği başka bir konuyken, endüstrinin, kentlerin gereksiz enerji kullanımı başka bir konu. Yani bir sürü alışveriş merkezi var, inanılmaz ışıklandırmaları var. Endüstri enerji verimliliği olmadan enerji harcamakta, fakat sıradan insanlar ve halkın enerji kullanımı ve enerji ulaşılabilirliği burada soru işareti. Biraz da bunu tartıştık. Sadece Türkiye için değil, gelişmekte olan diğer ülkeler için, özellikle Hindistan için çok büyük, çok önemli konulardan biri.
Çünkü bir yandan da enerjiye ulaşım dünyada çok büyük bir sorun. Dünyanın birçok yerinde enerjiye ulaşımı olmayan insanlar var. Bu insanlar için kurulacak enerji altyapısında yenilenebilir bir altyapı olması gerektiği sanıyorum. Politika önerileri arasında. 2050 itibariyle %100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir geleceğin kurulması konusunda ortak taahhütte bulunulması tavsiyesi.
Talebi var.
Tavsiye yanlış oldu.
Çünkü geleneksel yöntemlerin, fosil yakıtların artık sürdürülebilir olmadığını, zaten iklim adaleti açısından da etik bir sorun teşkil ettiği sebebiyle, hem çünkü yenilenebilir çözümler lokal çözümler. Ama fosil, özellikle fosil kaynaklı geleneksel yöntemlerle elde edilen çözümler enerji ulaşılabilirliği açısından da sorun. Bu yüzden yenilenebilir hem lokal çözümlerde hem enerjinin ulaşılabilirliği açısından çok yani çok acil bir çözüm gibi görünmekte. Bu yüzden 2050'ye kadar böyle bir transformasyon önerisinde bulunduk. Daha sonra iklim finansmanı konusunu ele aldık. Çünkü iklim finansmanı en tartışmalı konulardan biri.
İklim finansmanı çok kısaca açabilir misin? Hani dinleyicilerimizden konuya aşina olmayanlar olabilir çünkü.
İklim finansmanı 92'deki iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi. Bizim hep iklim çalışanların jargonunda UNFCCC olarak geçen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin zorunlu kıldığı, ilk başta gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere ayırdığı, tabii bunu hibe olarak değil, geri ödeme ama çok geniş planlarda yeni zamanda geri ödeme olarak verdiği fonlar olarak tanımlanmakta. Ama günümüzdeki iklim finansmanı artık gelişmekte olan ülkelerin birbirine verdiği, gelişmiş ülkelerin birbirine verdiği aşağıdan yukarı ya da yatay ya da domestik olarak ülke içerisindeki kalkınma ajanslarının, sivil toplumun da iklim için iklim değişikliğiyle mücadele için verdiği fonları da kapsamakta. Hı hı. 2010 yılında Green Climate Fund, Yeşil İklim Fonu adı altında 24 tane ülkenin oluşturduğu, şu anda sekreteryasını Kuzey Kore'nin yaptığı fon oluşturuldu. Bu fonda birçok sivil toplum tarafından monitör edilmekte, izlenmekte, fonların nasıl verildiği, nasıl dağıtıldığı. İklim fonu aslında çok tartışmalı bir konu. Yani özetle gelişmiş ülkenin gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadele için verdiği bir fon ama bu fonun kaynağı, nereye gittiği, nasıl kullanıldığı, gerçekten iklim değişikliğiyle mücadele için mi kullanıldığı çok ciddi sorun. Çünkü iklim finansmanı devletler tarafından sağlanmalı. Özel sektör tarafından sağlandığı takdirde işin içine bir grubun karı girmekte. Böyle bir tartışmalı konu var. Çünkü iklim finansmanının kaynağı sadece devletler değil. Kimi zaman direkt özel sektörde olabilmekte. Bunun çok iyi incelenmesi gerekiyor. Bu yüzden iklim finansmanı başlığında taleplerden biri de iklim finansmanının tamamen kamu kaynaklı ya da kamunun özel sektörden aldığı vergiler kaynaklı olması gerektiği gibi çok net bir talepte de bulunduk.
Yani burada kısaca özetleyecek olursak dünyanın insanların geleceği için tehlikeli iklim değişikliğini engellemek için atması gereken adımların bir kısmı bu Yeşil İklim Fonu denilen fondan gelecek. Özellikle gelişmekte olan ülkeler veya yoksul ülkelerin atması gereken adımlar, ulaşması gereken, işte bu yapmaları gereken yenilenebilir enerji altyapı yatırımları vesaire gibi yüksek maliyetli yatırımlar bu fondan karşılanması teorik olarak en azından öngörülüyordu. Ama fon şu anda biraz muğlak bir durumda gibi. Buna evet, ilişkin talepler de girdi G20'ye yönelik talepler arasına. Evet.
Fonun kaynağının, az önce anlattığım gibi, fonun kaynağının geldiği yer çok önemli. Çünkü bu fon bir takım tartışmalar yarattı. İşte örneğin gelişmiş ülkelerin geçmekte olan ülkelere verdiği fon adı altında fosil yakıt teknolojisinin, temiz teknoloji adı altında birçok teknolojinin fonlandığını duyduk. Mesela Japonya'nın verdiği fonlardan Endonezya'da termik santraller, gelişmiş temiz teknolojiyle termik santraller inşa edildi. Fakat şöyle bir etik sorun var. Yani zaten fosil teknolojisinin geliştirilmesi bile başlı başına bir sorun. Bizim sebebimiz tamamen bütün fosil yakıtların toprağın altında kalması. Çünkü artık hem kirlilik açısından hem kaynakların kullanımı açısından bir adalet sorunu teşkil etmekte. Dolayısıyla herhangi bir temiz teknoloji bu sorunu çözmüyor. O yüzden iklim fonlarının fosil yakıt için kullanılması artık etik bir sorun. Bu yüzden iklim finansmanının çok iyi oluşturulup kaynağından ulaştığı yere kadar takip edilmesi gerekiyor. Burada da iklim topluma çok ciddi iş düşüyor. Bunun olabilmesi için de bu fonların her aşamasının transparan olması gerekiyor ve katılımcı olması gerekiyor. Bizim temel taleplerimizden biri de
nereden geldi, nereye gitti, şeffaf olması gerekiyor.
Katılımcı olan diğer ülkelerden, özellikle Bangladeş, Hindistan ve Afrika ülkelerinden şöyle talepler de geldi. Çünkü birçok ülkenin bu fonlara erişimi sıkıntılı. Ulaşamamaktalar. Yani örneğin Bangladeş dünyadaki emisyonlara en az katkı yapan ülkelerden biri. Fakat iklim kırılganlığı açısından çok kritik bir alanda ve sürekli iklim değişikliğiyle birebir mücadele etmek durumunda. Örneğin Türkiye'nin gündemi nasıl güvenlikse, Bangladeş'in en önemli gündemlerinden biri, ülke gündemlerinden biri iklim değişikliğidir. Fakat Bangladeş gibi ülkelerin iklim fonlarına ulaşmakta sıkıntı çektiğini, oradaki sivil toplumun iklim fonlarına ulaşmakta sıkıntı çektiğini, bunun sosyal projelere dönüştürülmesi konusunda sıkıntı çektiği bilgileri, fikirleri paylaşıldı bizimle durumda. Bu yüzden bu ülkelerin iklim fonuna erişebilirliği konusunu da taleplerimizden biri oldu. Bu fonlara hakkıyla kullanılması açısından.
Evet.
Bunları değerlendirdik. Ardından tekrar kömürle ilgili bir oturumumuz oldu. Yine teşvikler konusunu ele aldık. Ve iklim değişikliğinden zarar gören kesimleri değerlendirdik. Örneğin iklim mültecileri, iklim adaleti, iklim değişikliğinin sınıfsal etkileri, iklim değişikliği herkesi etkiler ama sınıflara yayılırken nasıl olur? Yani fakirler ve zengin olanlar, işte her sınıf, çalışan sınıf, üst sınıf, üst gelir sınıfı aynı oranda mı etkilenir? Evet. Biraz da bu konuları tartıştık. Bu yüzden taleplerimizden biri de iklim politikaları oluştururken devletlerin sosyal yapılarının da göz önünde bulundurulması, özellikle bu dezavantajlı grupların daha fazla desteklenmesi ve sosyal politikalar da oluşturulurken iklim politikasının göz ardı edilmemesi gerekiyordu. G20'den net taleplerimizden birisi de buydu.
Peki, bu talepler oluşturuldu, oturumlar yapıldı, sivil toplum orada temsil edildiği kadarıyla destek, daha doğrusu kendi katkısını sundu. Bunlar büyük ölçüde metnin içine yedirildi. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? G20'ye gidecek, bunların ne kadar G20'nin kendi çıktısına etki etmesi bekleniyor? Daha önce bunun örnekleri var mı? Bu gibi birkaç soru soralım.
Yani gelişmiş ülkeler bunları konuşurken, sivil toplumun taleplerini konuşurken çok daha rahat. Çünkü hem ülkelerin sosyal politikaları hem spesifik alanlardaki politikaları buna müsait. Ama gelişmekte olan ülkeler için büyük sıkıntı. Çünkü gelişme, büyüme, ekonomik büyüme en ön planda. Finansal kaygılar çok daha büyük yer kaplamakta. Ve bunun yanı sıra işte vergiler, rüşvet, yolsuzluk konuları da çok büyük alanlar kaplaması. Bu yüzden sürdürülebilirlik konusu birazcık geri planda kalmakta G20 ülkelerin gündemlerinde. Fakat bu sene sivil toplumun da desteğiyle G20 önerilen politika önerileri aslında çok net. Yani hiç lafı dolandırmadan fosil yakıtlardan vazgeçilsin, iklim fonları şeffaf olsun, herkes ulaşabilir olsun gibi hedefler var. Tabii bu oluşturulan politika önerilerinin içine her şey giremiyor ama bu bahsettiğimiz önerilerin hepsi politika önerilerinde yer aldı ve G20'nin masasında olacak. Maalesef yani gelişmekte olan ülkelerin gündemlerinden dolayı geri planda kalıyor ama masalarında olacak. Yani çok umutlu muyum bu konuda? Bir şey diyemiyorum ama hedeflerin bu kadar net olması G20 ülkelerini de etkileyecektir. Özellikle G7'den çıkan net kararlar da G20'nin üzerinde etkili olacaktır. Çünkü G7 birazcık da topu G20'ye attı. Yani bunu biliyor olacaklar bu politika önerilerini okurken.
Ama sanıyorum Türkiye'de başlayan ve bu G20'ye bu politika önerileri de dahil olmak üzere sivil toplum ve toplumsal hareketlerin diğer taleplerini dikkate alması konusunda baskı yapan, siyasi irade oluşturan bir örgütlenme de var. Belki biraz ondan bahsedebiliriz son olarak, son 2-3 dakikamızda kalan. İklim içinden evet. Bahsediyorum.
Evet, ikimizin kampanyası Şubat ayının sonunda başladı ve gerçekten çok güzel önerileri olan bir kampanya. Ve G20 öncesinde de, hemen G20 öncesinde 12-13 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sosyal forum olacak. Orada sözünü söylemek isteyen, G20'ye talebini sunmak isteyen her kesime açık bir sosyal forum. Bir sözü olan, gerçekten bir talebi olan herkesin gelip kendi oturumunda bunu söyleyebileceği bir sosyal forum ve sosyal forum neticesinde bir bildiri yayınlanacak ve bu bildiri direkt G20'ye yönelik talepleri içerecek. Yani iklim için aslında çok büyük bir fırsat iklim forumu. Anlaşılabilirliği noktasında yani aslında bunu böyle görmek lazım. Büyük bir fırsat. Çünkü bireysel tamamen katılımla bir halk hareketi olarak hiçbir kuruma, hiçbir yere bağlı olmadan halk hareketlerinin, sivil hareketlerin tamamen gelip kendi hareket alanları içerisinde taleplerini sunabildikleri bir ortam. O yüzden gerçekten çok kıymetli.
Ve sanıyorum başvurular da hala açık.
Evet, başvuruları halen açık. Halen başvurulabiliyor ama çok az süre kaldı. Yani bir an evvel bir başvuruları yapıp iklim içinin iklim forumunda yer almak gerekiyor.
Nereden yapılabiliyor başvurular? Onu da söyleyelim son olarak.
İklim içinin internet sitesinden yapılabiliyor. İnternet sitesinden çok kolay, çok basit bir şekilde hemen bir formu doldurularak başvuru yapılabiliyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu pek fazla sosyal forum deneyimimiz olmadığı için hep böyle bireysel katılım, ondan sonra bildiri sunumu gibi algılanabiliyor. Fakat şöyle bir şey var. Biz sivil hareketlerin katılıp kendi oturumlarının düzenlemesini istiyoruz aslında iklim içinde. Yani yeri sağlayıp, imkanları sağlayıp gelin istediğiniz formatta, istediğiniz şekilde, istediğiniz konuşmacılarla veya istediğiniz bir exhibition da olabilir yöntemle sözümüzü söyleyin diyoruz.
Peki Menekşe, çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Bize hem C20 zirvesi hakkında bilgi verdiğin için hem iklim forumu hakkında bilgi verdiğin için. Görüşmek üzere diyoruz sana.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın yayını.
Sağ ol. Evet, Menekşe Kızıldere ile C20 zirvesinden biraz bahsettik. İklim forumundan bahsettik. İklim forumuna başvurular hala açık. 12-13 Kasım'da yapılacak. iklimicin.org adresinden başvurularla ilgili bilgi alınabiliyor, başvuru yapılabiliyor. Şimdi programımızı artık kapatıyoruz. Bir parçayla kapatacağız. Jack Thackeray'den bir parça dinleyeceğiz. The Hair of the Widow of Bridlington parçanın adı. Madem C20'deki ana başlıklardan bir tanesi de cinsiyet eşitliğiydi. Önemli parça bu bakımdan. Erişebilenler sözlerine de erişebilirse epey ilginç sözleri var. Ekonomi Ekoloji programını burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. She was a widow in Bridlington, she was the widow of Brid. Small and bonny at 42, with eyes of very unsettling blue. And what she thought she ought to do, she did. Whatever she thought she ought to do, she did the widow of Brid. My only darling's dead, he is, and all my children grown. The house has emptied, all the lovebirds flown. In place of widow's weeds, I let my coal black hair grow long, as glossy as a blackbird's wing. As cocky as his song, she found that she could please herself. She could the widow of Brid, swim in the sea when she felt hot, stay in bed when she did not, and she began to laugh a lot. She did, to sing and dance and laugh a lot. She did the widow of Brid. And sometimes she would drop the shopping, leave the bed unmade, and sit till evening on the esplanade. She'd sometimes go to church and call on Jesus by his name. She fed as any blackbird would. Whenever hunger came, she learned to play the violin. She did the widow of Brid. And Saturday night in a drinking shop, she jumped upon the countertop and fiddled till the dancers dropped. She did. Stomping upon the copper top, she did the widow of Brid. And she was fond of fishing boats and all the beardy crew, and partial to a salty kiss or two. And some of them would gruffly whisper, marry me and stay, but blackbirds do their singing from her. Different bush each day. She had a massive motorbike. She had the widow of Brid. And so she could, when so she wished, ride back home early morning-ish, with her hair in the air and smelling of fish. She did. And every time of a different fish, she did the widow of Brid. And though she did no harm, the neighbors sniffed as neighbors do. And day by day a cankerous rancor grew. Many a pair of front room curtains twitched and shook with rain.
birds, for she was wild as blackbirds are. And they were in a cage, they came and broke her window panes, they did of the widow with bread, spat upon her cycle shed, dragged her out of a Sunday bed, and cropped her hair and shaved her head. They did, they did, they did, they chopped the hair and shaved the head, they did of the widow with bread. When her sobs and hiccups stopped, she tidied everywhere. She cleaned the shed, she swept up all the hair. Some few of them came back in shame to ask her would she stay. But if you ever startle blackbirds, blackbirds go away. She sold a house and bought a wig, a wig did the widow of Bread. And unrepenting, undeterred, she thundered off to cause a stir in poor old bloody Scarborough. She did, she did, she did, forget the slit in the window pane. Bugger, but it, I'm still the same, my hair will always grow again. It did, it did, it did, my hair will always grow again. It did, it did, it did, on the widow of Bread.
Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.